Ayrım 12.
Harry kısa bir tereddütten sonra ekledi. Lütfen dedi, lütfen bunu benim için yap. Bunu kendin için yapmıyorsan bile benim için yap. İşte mesajı aynen buydu. Jude içinde tuhaf bir kıpırtı duyuyor, kendini kötü hissediyordu. Ena'nın ondan bunları istemesi hiç kuşkusuz kolay olmamıştı. Onu anlatamaz mıyız? Gerçek gibi görünmeli diye anımsattı Harry. Eğer bizimle işbirliği yapmayı kabul edecek olsa bile bu rolü oynamayı sürdüremeyecektir. Bu olanaksız, kendini ele verir nasıl olsa. Israrlı ve güçlü olmayı başarmalısın, oldu mu? Harry onu ısrarlı bakışlarla süzüyordu. Bakışlarından ne acıma ne de hor görme vardı. Ya da en azından Jude'a öyle gelmişti. Jude derin sesli bir soluk aldı. Korkuyorum dedi. Bunu sonunda itiraf edebilmiş olmak onu gerçekten rahatlatmıştı. Her şey farklı, düşündüğünden çok farklı. Bir anlamda çok fazla bu kadarı, çok daha ciddi, vahim, her anlamda fazla. Hey, seni bunun hiç de kolay olmayacağı konusunda uyarmıştım. Harry gülümseyerek açıkladı. Jude da kendini gülümsemeye zorladı. Ena gerçeği öğrendiğinde olacakları düşünmelisin hep dedi Harry. O an için her şeye değer, öyle değil mi? Haklıyım değil mi? Diye yineledi Jude'un yanıtını beklemeden. Evet diye onayladı Jude. Doğru. 22. Duruşmalar 5 puslu sıkıcı günde gelip geçti. Mahkeme başladığında Jude 150 günden daha uzun bir süredir ıslahanede kalıyordu. Zaman içinde duruşmanın başlamasını, hiç değilse yaşadığı tek düzeliğin biraz olsun kırılması için neredeyse özlemle beklemişti. İlk duruşma gününün sabahında Jude sabah 6'da uyandırıldı ve kahvaltısı hücresine getirildi. Diğer sabahlardan farksız olarak. Ancak bu kez arkasını dönüp uyumaya devam edemedi. Adliyeye götürüldü ve gri ceket, beyaz gömlek ve pantolon giymesine izin verildi. Her şey doğrudan temizleyiciden getirilmişti. Cekette en ufak bir kırışık bile yoktu. Pantolonun ütüsü jilet gibiydi. Ancak giysilerin yumurtadan henüz çıkmış civciv kadar yeni ve taze görünmeleri, omuzlarının sıkmasını ve pantolon paçalarının kısalığını gizleyemiyordu. Giysiler bile ona adeta ıslahanede geçirilen yaklaşık 6 aydan sonra artık eski yaşamına yakışmadığını söyler gibiydiler. Maria hemen bitişik odada onu bekliyordu. Jude'un giyinip hazırlanmasının ardından birlikte mahkeme salonuna gittiler. Jude'un yeri Maria'nın hemen yanındaydı. Masada hemen karşılarında Comfort ve savcı yardımcısı oturuyordu. Salondaki diğer oturulacak yerlerin tamamında da potansiyel jüri üyeleri vardı. Yargıç masasında oturan mahkeme başkanı hafiften kambur, gözlerinin altında torbalar bulunan, beyaz seyrek saçlarını ikide bir eliyle düzelten yaşlı bir adamdı. Saat 11 olduğunda gerek kalabalıktan, gerekse tıslayan radyatörlerden kaynaklanan sıcak nedeniyle Jude'un gözleri neredeyse kapanıyordu. Öğlen sırasında yemek için kısa bir ara verildi ve öğleden sonra durum daha da kötüleşti. Birkaç kez üst üste tam uyuklayıp başı önüne düştüğü anda sıçrayarak doğruldu. Bir şekilde dikkatini toparlamakta zorlanıyordu. Gün sonuna kadar 12 jüri üyesi ve yedekleri seçildi. Jude artık hücresinden başka bir şey düşünemiyordu. Oradan kurtulacağı günü iple çekmesine rağmen o anda tek isteği yeniden oraya dönmek ve uyumaktı. Daha sonraki günlerde de aynı durum değişmedi. Açılış konuşmaları süresince Maria ve Comfort karşılıklı coşkulu savunmalarını yaparken esneyip durdu. Comfort iddianamesini okurken Jude'u neredeyse günümüz toplumunun tüm kötü niteliklerini temsil eden bir kişi olarak tanıttı. Davranışlarının sonunu düşünmeyen, iyi ile kötü arasındaki ayrımı yapamayan ve tüm yaptıklarında yalnızca kişisel gereksinimlerini, isteklerini gidermeyi hedefleyen sorumsuz bir genç. Maria ise savunmasında Jude'u bir baba, eğitim ve çevre kurbanı olarak tanıttı. Jude gerek Maria'nın gerekse Comfort'ın konuyu abarttıkları görüşündeydi. Öğleden sonra savcılık makamı ilk tanığını, Nick'in annesini kürsüye çağırdı. Kadın oğlundan bahsetti, çocukluğundan kesitler anlattı. Yanında oğlunun bebeklik fotoğraflarını getirmişti ve onunla uyuşturucu konusunda hiç konuşmadığını ve bundan kuşkulanmadığını belirtti. Şehrin en iyi okullarından birine göndermiş olmakla onun güvende olacağını sandığını belirtti. İfade verirken gözlerini hemen tamamen Jude'a dikmişti. Jude ona bakma yanlışını yaptı ama yalnızca bir an için. Sonra bakışlarını masaya yöneltti ve öyle de kaldı. Öğlen yemeğinden sonra Comfort, Nick'in aşırı doza aldığı sırada yanında bulunan arkadaşı Toby'yi çağırdı. Toby, Nick'in doğru dozda eroin alması için satıcısının onu özellikle uyarmış olduğunu anlattığını söyledi. Ayrıca onun daima önerilen dozu aldığını ve her zaman iyi bir dost olduğunu belirtti. Aşırı doz kullanılan günde ise Nick yeni, farklı bir alım yapmıştı. Toby eskiden kalan eroini kullanırken o yeni partiden uyuşturucu kullanmıştı. Toby bir şeylerin ters gittiğini ancak Nick çapırmaya başladığında anlamıştı. Ama artık çok geçti. Comfort, Nick'in uyuşturucuyu nasıl temin ettiğini sordu. Toby uzun bir süredir Jude'un Nick'i eski mahallesine uyuşturucu almaya götürdüğünü herkesin bildiğini söyledi. Son birkaç ayda Nick uyuşturucu almaya gitmiyordu ama sınırsız bir kaynak bulmuş gibiydi. Hayır, Nick hiçbir zaman ona uyuşturucu satanın Jude olduğunu söylememişti. Ama Nick açıkça Jude'dan sıklıkla adamım ya da bağlantım diye söz ediyordu. Toby'nin tanıklığının ardından duruşmaya o gün için ara verildi. Ertesi sabah Jude'u parkta tutuklayan polis memurlarından biri ilk tanık olarak kürsüye çıkarıldı. Adam tutuklamaya kadar uzanan olayları anlattıktan sonra Jude'un yanında bulunan eroin miktarını onayladı. Öğleden sonra Comfort, polis memurunun ifadesine ek olarak eroini kontrol eden bilirkişiyi tanık kürsüsüne getirdi. Adam bulunan eroinin %91 oranında bir saflıkta olduğunu, bunun ne anlama geldiğini ve sonuçlarının ne olabileceğini açıkladı. Maria tanıkları sorguya çekerken Jude, onun kendisi için elinden gelenin en iyisini yapmakta olduğunu biliyordu. Gerçek Jude'un ona yardımcı olmadığı, eline üzerinde çalışabileceği pek fazla bir malzeme vermemiş olduğuydu. Ona gerçekleri anlatması olanaksızdı. Onu inanabildiği bir öyküyle kandırmaya çalışmak ve bunda diretmek konusunda kendisine güvenememiş, bu nedenle de elinden geldiğince az konuşmuştu. Sonuç olarak Maria'nın karşı sorgulamaları çok kısa sürüyordu. İlk tanıkta yani Nick'in annesinde Maria sorgulama hakkını kullanmadı. Jude'a açıkladığına göre kederli bir annenin üzerine gitmenin anlamı yoktu. Ayrıca böyle bir davranış jüri üyelerinin üzerinde olumsuz etki yapabilirdi. Maria Toby'yi sorguladı ama çok kısa. Ona sorduğu yalnızca Nick'in ona uyuşturucu satanın Jude olduğundan hiç bahsedip bahsetmediydi. Toby yatsıdı. Maria bu kez de son aylarda Jude'un eski oturduğu bölgeye yaptıkları gezintilerin bitmesinin ardından hiç Jude'dan satıcı olarak bahsedip bahsetmediğini sordu. Toby bunun olmadığını açıkladı. Bilir kişi de ise Maria farklı bir taktik uyguladı. Ona Jude'un elindeki uyuşturucunun saflık derecesini kesin olarak bilmesinin mümkün olup olmadığını sordu. Bilir kişi bu konuda kesin bir şey söyleyemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine Maria nasıl olup da bu denli saf eroinin sokaklarda satılabildiğini sordu. Bilir kişi bunu da daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmadığını belirterek yanıtladı. Jude Maria'ya acıyordu. Onu kurtarma yolundaki tüm kararlı çabaları boşunaydı. Hiç umut yoktu. Ama bu üzüntüsü pek uzun sürmedi. Çok kısa bir süre sonra aslında tek acıması hem de tüm gücüyle acıması gerekenin kendisi olduğunu anladı. O günkü tanık sorgulamaları son bulduktan sonra Maria açıkladı. Yarın savcılık iddianamesini tamamlayacak. O zaman son tanıklarını çağırıp çağırmayacaklarını göreceğiz. Maria'nın ses tonundaki tuhaflık Jude'un dikkatini çekmişti. Merakla sordu. Son tanık kim? Annen. 23. Mahkemedeki ilk günlerinde duruşma salonu hınca hınç doluydu ama Emma'nın yeminli ifade günündeki kalabalık anlatılır gibi değildi. Yargıç oturacak yer bulamadıkları için mahkeme salonunun arkasında ayakta durmak zorunda kalanların salondan çıkarılmalarını istedi. Sonra da salonda sessizlik isteyerek Comfort'tan son tanığını çağırmasını istedi. Emma ayağa kalkarak ikinci dinleyici sırasından tanık yerine geçti. Burada mahkeme salonunda bunca insanın arasında normalden daha ufak tefek görünüyordu ama dimdik duruşu Jude'un gurur duymasını sağladı. Bunca hırs ve merak dolu ilginin baskısına rağmen Emma'nın hala dirençli olabilmesi ona kıvanç veriyordu. Emma önce yemin etti ve sonra eteğini düzelterek tanık yerine oturdu. Tüm ifade verdiği sürece bakışlarını bir an için bile kendisine sorular yönelten Comfort'ın üzerinden ayırmadı. Jude'un tutuklanmasıyla sonuçlanan olaylar zincirini anlattığı sırada ise ne jüriye ne de Jude'a bakmadı. Açıklamalarına Nick'in ölümüyle başlayıp ona uyuşturucuyu temin eden kişiye ilişkin yürütülen araştırmalarla devam etti. Daha sonra söz konusu telefon görüşmesine nasıl tanık olduğunu ve parktaki tutuklamaya giden olayları nasıl organize ettiğini anlattı. Bu arada sesi sakin ve kararlıydı. Emma'nın olayları açıklamasının ardından Comfort güncel konuları bırakarak Jude'un doğduğu sırada olan olaylara ilişkin sorular yöneltmeye başladı. Jude salondakilerin heyecan içinde kulak kesildiklerini hissediyordu. O zamana kadar verilen bilgileri telefon görüşmesi, parktaki tuzak, tutuklama, araştırma, sorgulama bir şekilde tutuklama sırasında görev alan polis memurlarından da öğrenmişlerdi. Hepsi daha kişisel konulara merak kesilmişlerdi ve şimdi bunlara ulaşma zamanının geldiğini hissediyorlardı. Hukuk eğitiminizde sınıf birincisiydiniz değil mi? Comfort sordu. Evet. Dolayısıyla nerede çalışacağınızı kendiniz seçme hakkında kazanmıştınız değil mi? Birçok teklif almıştım diye onayladı Emma. İki hatta üç katı kazanma olasılığınız varken özel bir hukuk kuruluşunda çalışmak yerine savcılık makamını seçmenizin nedeni neydi? Ben, Emma yanıt vermekte zorlanıyor gibiydi. Bir şeylerin değişebileceği düşüncesindeydim. Belki bu saf bir açıklama gibi görünüyor ama bir şeyler yapabileceğimi düşündüm. Tam olarak neydi düşündüğünüz? Önüne baktı. Sonra başını yeniden kaldırdı. Yüzünde düşünceli, hüzünlü bir gülümseme vardı. Adaleti sağlamak istiyordum ama o zamanlar bunun ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyormuşum. Daha güvenli bir dünya için tüm kötü insanların hapse girmeleri gerektiği gibi bir görüşüm vardı. Ve böylece bölge savcılığındaki görevinize başladınız. Evet, peki ne oldu? 2 yıl süreyle hafif ceza kapsamına giren suçlarla ilgilendikten sonra aile içi şiddetle ilgilenen bölüme geçmem istendi. O sıralar burası popüler bir bölüm değildi. Bu yüzden çok sayıda dosyayla uğraşmak zorunda kaldım. Peki bu nasıl gitti? Oldukça başarı sağladım. Birçok kadının şikayetçi olarak dava açmalarını sağladım ve davalarımızın birçoğunu da kazandık. Peki bundan gerçekten mutluluk duydunuz mu? Nihayet amacıma ulaştığımı düşünüyordum. Bundan dolayı da gerçekten çok mutluydum. Ama sonra her şeyi değiştiren bir şey oldu değil mi? Evet. Peki bu neydi? Aşık oldum, dedi Emma. Jude, Emma'nın sesinde en ufak bir duygusallık bile hissetmemişti. Aşık olduğum bir aile içi şiddet olayında birlikte çalıştığım Antonio Arvelo adında bir polis memuruydu. Kadın adamdan şikayetçi olmayı ve koşturma yapılmasını reddediyordu. Kocası birkaç ay sonra onu öldürdü. Beni telefonla arayıp olanları bildiren Antonio'ydu. Beni yemeğe davet etti. Kabul ettim ve ilişkimiz böyle başladı. Peki nasıl sonuçlandı diye sordu Comfort. Beni dövüyordu. Bu 6 ay boyunca da böyle sürdü. Ve bu geçirdiğim 6 ay boyunca kadınlara, müvekkillerime, eğer bir şeylerin değişmesini istiyorlarsa kocalarından şikayetçi olmaları gerektiğini, güçlü olmalarını ve doğru bildiklerinde, haklı olduklarında ısrar etmelerini öneriyordum. Bu yıllar boyu hep yaptığım bir konuşmaydı ve Antonio beni insanların görebileceği yerlerde dövmeye başlayana dek de aynı şekilde devam ettim. Meslektaşlarım hiç kuşkulanmadılar. Konuyu örtbas etmeye çalıştığım açıklamalarımı kabullendiler ama müvekkillerim biliyordu. Onlar içimi okuyor ve anlıyorlardı. Şimdi geçmişe baktığımda bunu nasıl yaptığımı bilemiyorum. Parmağımda alyans, kırık kolla, mosmor gözle onların karşısında oturup onlara bütün bunları söyleyebilecek kadar sağlam sinirlere nasıl sahip olabildiğimi hiç anlayamıyorum. Tabii giderek yargı önüne çıkardığım dosya sayısında azalma olması içinde bulunduğum durumda şaşıracak şey değildi. Kadınlar yaptığım konuşmaları dinliyor, nazikçe teşekkür ediyor, ancak şikayetçi olmak ve dava açmak niyetinde olmadıklarını belirtiyordu. Peki sizi bu konudaki görüşünüzü değiştirmeye iten ne oldu diye sordu Comfort. Bu kadınlardan biri. 30 yıldır evli olan bir kadının davası geldi önüme. Adam 29 yıldır dövüyordu onu. Adam bir bankada çalışıyordu. Kadınsa ev hanımıydı. 4 çocukları vardı. 2 erkek 2 kız. Çocuklar büyümüş evden ayrılmışlardı. Yaşamının devamında da böyle yaşayıp dayak yemeye devam edecekti. Ama bir şükran gününde tüm ailenin bir araya geldiği bir günde en büyük oğlunun karısını kırık bir köprücük kemiği ve yüzünde morlukla görünce bu fikri değişmişti. Bu kadına da olan söylevimi yaptığında kadın sözünü kesip bana bakarak aynen şöyle dedi. Bu ikna edici konuşmalarınızı başka gerek duyanlara saklayabilirsiniz. Gelinimi gördüğüm anda kararımı verdim. Çantasından dolu bir dosya çıkarıp bana uzattı. Dosyanın içinde tüm hastaneye gidişlerinin belgelerini toplamıştı. Yıllara göre aile fotoğraflarını, günlüklerini. Bu yeterli mi diye sordu bana. İşte o zaman ben de kendi dosyamı hazırlamaya başladım. Bundan birkaç hafta önce hamile olduğumu öğrenmiştim. Bu duruma belki yalnız olsam katlanmayı sürdürebilirdim. Ama çocuğumun da bunu yaşamasını kabullenemezdim. Yaklaşık bir ay sonra da Anthony aleyhine davayı açtım. Bunu yapmak için niçin bu kadar beklediniz? Bu benim kendime bile sormak istemediğim bir soru. O sıralar benim için başıma gelen her şey olabileceğin en korkuncuydu. Yaşamımızdaki en kötü şeylerin bile birden iyiye dönüşebilmesi aslında ne kadar ilginç değil mi? Ya da belki en önemli. Çünkü bu içine düştüğüm kötü durum bana adaletin ne anlama geldiğini ve nasıl işlediğini tam anlamıyla öğretti. Adalet asla sizin inanmanız istenilen şey değil. Adalet duygudan yoksun ve tarafsız değil. Cesarete gerek var, bazen de kurbana. Okuldan mezun olduğumda adaletin suçluların cezalandırılması olduğunu düşünüyordum. Asıl sorun bu suçluların izole edilmemesi. Onlar dünyamızın renkleri. Bu ne demek biliyor musunuz? Aslında mahkum ettiğiniz her kişi birinin babası ya da karısı ya da belki oğlu, bazen de kendisi. Oğlunuzun uyuşturucu işinde olduğunu sizin ortaya çıkardığınız doğru mu? Evet. Bu bilgileri polise bildirip bildirmemek konusunda karar vermekte tereddüt ettiniz mi? Evet. Peki bu size zor geldi mi? Bu yaşamımda yaptığım en zor şeydi. Bu sözleri söylerken Jude'a baktı. Eğer yalnız olsalar Jude, Harry'e verdiği sözü tutamayacak, planlarının suya düşmesine ve tüm yaptıklarının boşa gitmesine aldırmayacaktı. Hiçbir şey onu engelleyemeyecekti. Eğer yalnız olsalardı bu bakışlar karşısında kendini tutamayacak, gerçeği söyleyecekti. Duruşmaya öğle yemeği için ara verildikten sonra saat 14'te yeniden başlandı. Ama yarım saat öncesinden salon hınca hınç dolmuştu. Kimse oturduğu yeri kaybetmeyi ve karşı sorgulamayı kaçırmayı göze alamıyordu. Yargıç tokmağını masaya indirdiğinde aynen cümleleri yarıda kesilmişçesine salona aniden tam bir sessizlik çöktü. Maria ayağa kalktı. Öğle tatili sırasında Jude ile konuşmuştu. Bu açıdan ne sorması gerektiğini çok iyi biliyordu. Ama yine de alacağı yanıtları merakla bekliyordu. Emma'nın sabahki tanıklığı sırasında Comfort, Jude'un doğumu, babası tarafından kaçırılması ve 15 yıl sonra yeniden ortaya çıkışı konusunda hiçbir şey sormamıştı. Maria, Emma'ya bu olayları sorarak savunmasına başladı. Olguların açıkça saptanmasının ardından Emma'nın sabahki tanıklığına dönerek gerçek sorunlarına döndü. Kocanızın evlenmenizin hemen ardından sizi dövmeye başladığından söz etmiştiniz. Bu doğru değil mi? Evet diye onayladı Emma. Peki ondan boşanma davanı sürdüğü sürece de bu şiddet uygulamaları sürdü mü? Evet dedi Emma yeniden. Peki niçin daha önce bir şey söylemediniz? Utandım. Dövülen kadınlarda bu duygu olağandır. Ama özellikle sizin buna gerek olmadığını bilmeniz gerekirdi. Öyle değil mi? Biliyorum ama yine de utandım işte. Kariyeriniz açısından bunu açıklamaktan korkmadığınızdan emin misiniz? Evet, bundan eminim. Bunun bana mesleki açıdan hiçbir zararı olmadı. Eğer olduysa bile kariyerimde ilerlememi sağlamıştır. Evet öyle. Tam anlamıyla böyle oldu değil mi? Maria başını salladı. Nasıl bu davada kariyeriniz açısından size yarar sağlıyorsa aynen öyle. Bu bir trend haline gelmiş gibi. Çevrenizdeki insanları kariyeriniz için feda etmek. İtiraz ediyorum. Comfort protesto ederek yerinden sıçradı. Bu nasıl soru böyle? Savunmadan sorusunu başka şekilde formüle etmesini rica ediyorum, dedi mahkeme başkanı. Seçtiğiniz görevdeki kariyerinizde ilerlemek için önce eşinizi, şimdi de oğlunuzu mahkeme önüne çıkardığınız doğru mu? Hayır, böyle bir şey yapmadım, dedi Emma öfkeyle. Maria ona baktı. Bu sorunun ardından salonda oluşan sessizlikte Emma'nın yanıtı fazlasıyla öfkeli yankılamıştı. Haşin ve kesin kes şiddetli. Avukatım çok iyi diye düşündü Jude. Çok çok iyi. Eğer ona üzerinde oynayabileceği bir bilgi verebilmiş olsa, Gerçekten de davada büyük şansları olabilirdi. Ancak olaya böyle yaklaşınca fedakarlığının gerçek anlamı kaybolmuş oluyordu. Uzun bir sessizliğin ardından Maria yeniden savunmaya geçti. Ama bu kez taktik değiştirdi. İfadeniz sırasında belirttiğiniz bir konuya açıklık getirmek isterdim dedi. Bir konuda sizi doğru anlamış olup olmadığım konusunda beni aydınlatabilir miydiniz? Sanırım eşinizin size uyguladığı şiddetin sizin görüşlerinizde önemli değişikliklere yol açtığını söylemiştiniz. Bunu doğru olarak ifade edebildim mi? Evet, bunu söyledim. Ve o sırada siz olgun bir kadındınız. O sıralarda 20'li yaşlarımın sonundaydım. Bunun bir çocuk üzerindeki etkisinin çok daha fazla olabileceğini söyleyebilir misiniz? Bundan eminim. Oğlunuzu 15 yaşında yeniden bulduğunuzda ona babasının onu dövüp dövmediğini sordunuz mu? Hayır hayır, ona bunu sormadım. Niçin sormadınız? Artık değiştirebileceğim bir şey olmadığı için. Ena bunu öylesine kısık bir sesle söylemişti ki bankalardaki dinleyiciler sanki biraz duymalarına yardımcı olabilirmişçesine oturdukları yerde öne eğildiler. Artık değiştirebileceğiniz bir şey olmadığı için mi bu konuda bir şey bilmek istemediniz? Ama bunu zaten biliyordum dedi Ena. Bunun için ona sormama gerek yoktu. Demek olanları biliyordunuz. Eşinizle yalnızca bir yıl yaşadınız ve bu tüm anlayışınızı, yaşamınızı değiştirdi. Jude onunla 15 yıl boyunca yaşadı. Ne dersiniz, bunun onun üzerindeki etkisi ne olmuş olabilir? Ena başını salladı. Bunu bilemiyorum. Çünkü bunu ona sormaya gerek duymadınız. Hayır, bunu sormadım ona dedi Ena. Belki bunu yapmam gerekirdi. Ama bu çok zor, çok acı vericiydi benim için. Onun yaşadıklarıyla yüzleşmek istemiyordum. Bu nedenle soramadım. Eğer isterseniz bunun için beni yargılayabilirsiniz. Bu hakkınız. Nedenlerim asla özür sayılmaz. Koşullar da özür olarak görülemez. Bunun çok acımasız bir görüş olduğunda hemfikir misiniz? Görüşe göre değişir. Zaten dünya acımasız değil mi? Evet, Jude için öyle olduğu bir gerçek dedi Maria. Comfort ayağa kalktı. İtiraz ediyorum. Yargıcının yanıt vermesine fırsat vermeden Maria ekledi. Sözümü geri alıyorum, başka sorum yok. Ena iddia makamının son tanığıydı. Yargıç mahkemeyi bir sonraki güne bıraktı. Ertesi günkü duruşmada tanık çağırma sırası Maria'daydı ama çok az tanıkları vardı. Önce Jude'un okulundan birkaç arkadaşını tanık sandalyesine çağırdı. Hepsi de Jude'un kimseyi uyuşturucu kullanımına teşvik etmediğini söylediler. Julia Nick dışında Jude'un uyuşturucu sattığı bir öğrencinin adını veremeyeceklerini bildirdiler. Maria öğrencilerden sonra da uzun süreli aile içi şiddetin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi konusunda tanıklık edecek bir psikiyatrı tanık sandalyesine oturtarak hafifletici sebeplere ilişkin savunmasını güçlendirmeye alıştı.